Şizofren. John Katzenbach. 50. ayrım. 27. Lucy, stajyer hemşirelerin yatakhanesinde yatağının ucunda sessizce oturmuş, kara gecenin yanından gelip geçmesini seyrediyordu. O gün akşama doğru aldığı şeyleri yatak örtüsünün üstüne yaymıştı. Fakat bunları gözden geçirmek yerine son birkaç saattir yaptığı gibi çevresindeki vakuma bakıyordu. Kalkınca ufak banyoya gidip lavabonun üstündeki aynada uzun uzun kendi yüzünü inceledi. Bir eliyle alnındaki saçları kaldırdı, diğeriyle hemen saçların bittiği yerden başlayan, kaşını ikiye bölen bıçağın gözünü kesmesinden kıl payı kurtulduğu yerde biraz yana çarpılan, sonra yanağı boyunca aşağı inip çenesinde biten yara izine dokundu. Derinin iyileştiği yerlerin rengi, teninin renginden biraz daha açıktı. Kesik bazı yerlerde fark bile edilmez olmuştu. Bazı yerlerde ise acı verecek kadar belliydi. Lucy yara izini tuhaf bir şekilde benimsediğini, temsil ettiği şeyi kabullendiğini düşünürdü. Bir seferinde birkaç yıl önce kendine aşırı güvenen genç bir doktorla çıktığı, üstelik iyi başlamış randevuda adam onu tanınmış bir plastik cerrahla tanıştırmayı önermişti. Bu cerrahın yüzünü kesilmiş olduğu hiç anlaşılmayacak şekilde düzeltebileceğinde ısrar ediyordu. Lucy cerrahı aramamış, bir daha da ne o doktorla ne de başka bir doktorla çıkmıştı. Lucy kendini varoluşu her gün yeniden tanımlayan biri olarak görürdü. Kendi kendine yanağını yaralayan ve mahremiyetini çalan adamın ona zarar verdiğini sandığını ama aslında ona odaklanacak bir amaç verdiğini söylerdi. Öğrenciliğinde tek bir adamın ona yaptıkları yüzünden bugün parmaklıklar arkasında pek çok kişi vardı. Bu borcun kalbini ve bedenini borçlu olduğu bu hayasızca hareketin tam manasıyla ödenmesine daha çok zaman olduğunu düşünüyordu. Lucy'nin fikrince insanın hayatta yönünü çizenler çok yoğun yaşanan tek tek anlardı. Hastanede onu rahatsız eden, hastaları oraya kapattıranın tek büyük bir eylem değil, gözlemlemeyecek kadar küçük eylemlerin birikimi olmasıydı. Bu birikim sonunda insanı depresyonun, şizofreninin, psikozun, bipolar bozuklukların ve obsesif kompulsif davranışların kucağına atıveriyordu. Peter'ın kendisine gerek huy, gerek yaratılış olarak çok daha yakın olduğunu fark etmişti. O da tek bir anın hayatını şekillendirmesine izin vermişti. Tabii onunkisi düşüncesizce ataklığın sonucuydu. Temelde haklı bile olsa yine de kontrolü ve anlığını kaybetmesinin sonucuydu. Lucy'ninki çok daha soğuktu. Çok daha iyi hesaplanmıştı ve tanımlanmayacak daha iyi sözcük olmadığı için intikamdı. Aklına aniden üzücü bir anı geldi. İnsanın istemeden hatırladığı ve ne dediyse nefes kesenlerden. Binaların arasındaki avluda ağlayarak, kan kaybederek, sandalyeye sandalyeye gezinirken, gece geç saatte laboratuvardan eve dönmekte olan fizik bölümünden 2-4. sınıf öğrencisi tarafından bulunup götürüldüğü, Massachusetts General Hastanesi'nde hemşireyle doktor tecavüz muayenesi yaparken polis de onu sıkı bir sorguya çekmişti. Hekimle yardımcısı belinden aşağıdaki bambaşka bir alemde sessiz sessiz çalışırken dedektifler başucuna dikilmişti. Adamı gördün mü? Hayır, görmedim. Kar maskesi takıyordu, sadece gözleri açıktaydı. Tekrar görsen tanır mısın? Hayır. Neden gecenin bir vakti kampüste tek başına yürüyordun? Bilmiyorum. Kütüphanede çalışıyordum, ondan sonra odama dönmek istedim. Bize onu yakalamamıza yarayacak ne söyleyebilirsin? Sessizlik. O gece vücudunun maruz kaldığı tüm dehşetler içinde hiç geçmeyecek olanın yüzündeki yara izi olduğunu düşünmüştü. Şoktan neredeyse komaya girecekti. Zihni bedeninden kaçmış, kendisini duyulardan ayırmıştı. Sonra adam suratını yaralamıştı, onu öldürmemişti, istese kolayca yapabilirdi. Zaten başka bir şey yapmaya pek de gerek yoktu. Lucy neredeyse bilincini ve kendini kaybetmişti. Saldırganın görünmeden, yakalanmadan kaçacak bol bol zamanı vardı. Ama adam kaçmak yerine eğilip Lucy'de kalıcı bir iz bırakmıştı. Sonra Lucy acı ve aşağılanma hislerinin arasından adamın kulağına tek bir sözcük fısıldadığını duymuştu. Unutma. Bu tek kelime güzelliğine atılan kesikten çok daha yakmıştı canını. Yüzü de unutmamıştı. Ama kendisine saldıran kişinin beklediği şekilde değil. Kendisini yaralayan adamı hapse attıramadıysa bile, ona benzer düzinelerce adamı parmaklıklar arasına yollamıştı. Üzüldüğü bir şey varsa o da saldırının kalan masumiyetini ve tasasızlığını hayatından çalmış olmasıydı. Olaydan sonra gülüşü çok zor geri dönmüştü. Aşka ulaşmak ise imkansız görünüyordu. Ama Lucy kendi kendine o özelliklerini zaten kısa sürede kaybedeceğini söylüyordu. Kötülük avlayacağım derken keşiş gibi olmuştu. Aynaya bakıp hatıralarını tek tek düzenli ve kabul edilebilir şekilde sakladığı çekmecelere geri doldurmaya başladı. Olan oldu bitti diyordu kendi kendine. Hastanede aradığı adamın yıllardır hareketlerini yönlendirmiş olan adama, mahkemeye çıkardığı her suçlu kadar benzer olduğunu biliyordu. Meleği bulmanın tekrar tekrar adam öldüren bir katilin yeniden saldırmasını önlemekten çok daha ötesini yapacağını düşünüyordu. Kendisini anın tekil amacına odaklanmış bir atlet gibi hissediyordu biraz. Tuzak dedi yüksek sesle. Tuzağa yem koymak gerek. Elini yüzünü çevreleyen ipek çilesi gibi saçların arasından geçirdi. Saç telleri parmakların arasından yağmur damlaları gibi aktı. Kısa saç, sarı saç. Dört kurbanın da saç modeli belirgin bir biçimde kısaydı. Aşağı yukarı aynı fiziksel özellikleri öne çıkıyordu. Hepsi aynı şekilde öldürülmüş, hepsinin üstünde aynı cinayet silahı kullanılmış ve boğazları aynı şekilde soldan sağa kesilmişti. Ölümden sonra vücutta açılan yara ve kesikler aynıydı. Sonra da vücutları benzer yerlere bırakılmıştı. Hastanede öldürülen son kurbanda bile stajyer hemşirenin cesedinin konduğu malzeme dolabını göz önüne aldığında, katilin diğer cinayetlerin şehir dışı ormanlık konumlarını tekrarladığını görebiliyordu. Ayrıca ilk üç cinayette doğanın kendisine yardım ederek sildiği fiziksel delilleri bu sefer suyla ve temizlik malzemeleriyle kendisi ortadan kaldırmıştı. Katil buradaydı. Lucy bunu adı gibi biliyordu. Hatta hastanede geçirdiği günlerden birinde kim olduğunu bile bilmeden bizzat onun gözlerin içine bakmış olduğundan şüpheleniyordu. Bu fikir Lucy'yi hem ürpertiyor hem de içindeki öfkeyi körüklüyordu. Parmakları arasından narin örümcek ağları gibi sarkan siyah saç tellerine baktı. Ufak bir bedel diye düşündü. Birden dönüp yatağa gitti. İlk işi karyolanın altına koyduğu ufak siyah valizi çıkarmak oldu. Valizin şifreli kilidi vardı. Şifreyi girip açtı, içinde fermuarlı bir göz vardı. Bunu da açtı. Gözden koyu kahverengi deri bir kılıfta duran, kesik burunlu yarı otomatik 38'lik bir tabanca çıkardı. Tabancayı bir an elinde tutup ağırlığını ve büyüklüğünü hissetti. Kendisinde olduğu yıllar içinde onunla belki 6-7 defa ateş etmişti. Eline tanıdık gelmiyordu. Fakat isabetli bir atıcı sayılırdı. Sonra kararlı bir hareketle yatak örtüsünün üstüne koyduğu eşyayı aldı. Bir saç fırçası, bir berber makası, bir kutu saç boyası. Kendine saçının zamanla yine uzayacağını telkin etti. Hayatı boyunca alıştığı şahane pırıltılı siyahlık kısa sürede geri dönecekti. Yaptığı değişikliğin kalıcı olmadığını ama meleği hemen o anda bulmazsa olacakların kalıcı olduğunu düşünerek aldıklarını banyoya götürüp önündeki ufak bir rafa dizdi, sonra makası alıp neredeyse kan akmasını bekleyerek saçını kesmeye koyuldu. Prenses'in çocukluğunda sesleri duymaya başladığı ilk yıllarından öğrendiği numaralardan biri kafasının içindeki ahenksiz senfoniye nasıl anlam vereceğiydi. Kendi deliliğinin içinden zihnine saldıran her şeyi düzene koyup önündeki yolu olabildiğince iyi görme becerisiyle tanımladığını kavramıştı. Bu beceri pek mantıklı sayılmazdı ama pratik hayatta işine yarıyordu. Hastanedeki durumunda pek farklı olmadığını düşünüyordu. Dedektifler pek çok bağlantısız ipucu ve parça toplayıp bunları tutarlı bir bütün haline getiriyorlardı. Francis, meleğin portresini yapmasını sağlayacak tüm hatları bildiğinden ama bunları bir araya getirecek bağlamın akıl hastanesinin sürekli değişen, sağı solu belirsiz dünyasında gizlenmiş olduğundan emindi. Francis, lavabolardan birinde yüzüne soğuk su çarpmakta olan Peter'a baktı. "Benim gördüklerimi asla göremeyecek," dedi içinden. İçinden bir onay korosu yükseldi. Ama Francis düşüncelerini daha ilerletmeden Peter'ın lavabodan doğrulup aynaya baktığını, gördüğü yansımadan memnun kalmamış gibi başını iki yana salladığını gördü. Peter de o an Francis'in arkasında dikildiğini görerek gülümsedi. "Vay, Seabird, iyi sabahlar dilerim arkadaşım. Burada bir geceyi daha ölmeden atlattık ki, düşünürsen hiç de kolay bir iş değil. Bu başarımız lezzetli ve sıkı bir kahvaltıyla ödüllendirilmelidir. Sence bu güzel gün bize neler sunacak?" Prenses emin olmadığını göstermek için başını iki yana salladı. "Belki biraz ilerleme kaydederiz. Belki. Belki iyi bir şey olur. Sanmıyorum." Peter güldü. "Burada senin bu kötümserliğini azaltacak ya da yok edebilecek ne bir hap ne de bir iğne var Prensesciğim." Prenses başını salladı. "Sana iyimserlik verecek ilaç da yok." "Mat edildim," dedi Peter. Yüzündeki sırıtış yok oldu. Francis eğilerek, "Bugün yeni olaylar baş gösterecek. Söz veriyorum," dedi. Sonra yine gülümseyerek ekledi. "Baş gösterecek espri yaptım. Yakında anlarsın." Francis Peter'ın neden bahsettiğini hiç anlamamıştı. "Nasıl söz verebiliyorsun?" diye sordu. Çünkü Lucy farklı bir yaklaşımın işe yarayabileceğini düşünüyor. "Farklı bir yaklaşım mı?" Peter bir an etrafına baktı, sonra fısıldayarak, "Eğer aradığın adama yaklaşamıyorsan onu kendine çekeceksin," dedi. Francis içinde tehlike diye haykıran seslerin gürültüsünü çarpmışçasına büzüldü. Francis'in halindeki uzak ufuklarda fırtına bulutlarının belirmesine benzeyen bu ani değişikliği fark etmedi. Genç adam onun söylediklerini düşünüyordu kara kara. Bunun yerine Francis'in sırtına hafifçe vurup alayla, "Haydi gel, hamur olmuş pankeklerimizle cıvık yumurtalarımızı yiyelim. Bakalım gün neler gösterecek," dedi. "Bence bugün büyük bir gün olacak Seabird. Gözünü, kulağını dört aç." Beraber banyodan çıkıp yatakhane sakinlerinin sandalyeye sandalyeye, ayaklarını sürüye sürüye koridora çıkmakta olduğu kapıya yöneldiler. Günlük rutinin başlangıcı. Francis gözlerini neye açık tutacağı konusunda pek muallaktaydı. Ama sorabileceği soruların hepsi, duyan herkesi ürperten mutlak bir çaresizlikte, havada çınlayan o tiz, cırlak ve umutsuz çığlık koridorda şiddetle yankılandığı anda silinip gitti. O çığlığı hatırlamak öyle kolay ki, yıllar boyunca defalarca düşündüm onu. Korkulu çığlıklar olur, şok sırasında atılan çığlıklar olur. Kaygı, gerilim, hatta çaresizlik yansıtan çığlıklar olur. Bu çığlık bütün bunları bir araya toplayıp, akıl hastanesinin tüm dehşetleriyle katmerlenerek, öylesine umutsuzca ve ürkütücü bir şeye dönüşmüştü ki, mantığın da tesellinin de ötesindeydi artık. Çocuğuna yaklaşan tehlikeyi gören annenin çığlığı, yarasını görüp ölümcül olduğunu anlayan askerin çığlığı, ancak en ender ve en korkunç anlarda kendini gösteren, zamanın ötesinden gelen hayvanca bir şey. Sanki her şeyin merkezine oturmuş olan bir öğe, apansız kaybolmuştu ve buna katlanmak mümkün değildi. O çığlığı kimin attığını hiç öğrenemedim ama duyan herkesin içine işledi. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, çıkmadı da. Peter'ın hemen ardından koridora fırladım. Kenara büzülen, duvarlara sarılan diğer hastaların varlığının belli belirsiz farkındaydım. Napolyon'un kendisini bir köşeye çektiğini ve aniden tüm merakını yitirmiş olan habercinin kendisini aniden yükselen sesten sakınabilecekmiş gibi yere çöküp üzüldüğünü gördüm. Peter hızlanıp çığlığın kaynağına doğru koşturdukça, adamlarının sesi yerden yankılanıyordu. Yüzüne çok kısa bir an bakabildim. Hastanede hiç görünmeyen bir sertlik ve açıklıkla gerilmişti yüzü. Sanki ses içindeki muazzam bir endişeyi tetiklemişti. O da bu endişeye eşlik eden tüm korkuları ardında bırakmaya çalışıyordu. Çığlık koridorun öbür ucundan kadınlar yatakhanesinin girişinin ilerisinden gelmişti. ama hatırası zihninde. Amherst'te o sabah duyduğum anki kadar gerçek. Etrafımda yangın dumanı gibi kıvrıldı. Kalemimi alıp hafızamda yerini her an meleğin koca koca alaycı kahkahalarını alacağından korkarak hırsla evimin duvarına yazmaya başladım. Melek gülmeye başlamadan önce kayda geçmeliyim. Hayalimde Peter'ı yankıyı geçmeye çalışıyormuşçasına son sürat koşarken canlandırabiliyordum. Peter Amherst binasının koridorunda olabildiğince hızlı koşuyordu. Dünyada bir insanı, hatta bir deliği bile bu kadar çaresiz bırakabilecek tek bir şey vardı, ölüm. Sesi duyunca kaçmaya başlayan, paniklemiş, huzursuzlanmış, içlerini dehşetle dolduran sesten çıkmaya çalışırken korku ve kaygı patlamaları yaşayan hastaların etrafından dolaştı. Normalde dünyadan haberleri bile olmayan katolarla, zeka özürlü adam bile bu duvar kenarına çekiliyor, saklanmaya çalışıyordu. Bir adam yere çömelmiş, ileri geri sallanıyordu. Elleriyle kulaklarını sımsıkı kapamıştı. Peter kendi ayakkabılarının yere çarptıkça çıkardığı kasvetli sesleri duyuyordu. Derken içinde kendisini ölüme zorla çeken bir şey olduğunu anladı. Francis tam arkasında zıt yönde koşma dürtüsünü bastırmaya çalışarak Peter'ın paldır küldür koşuna kapılmış gidiyordu. Koca karının kardeşiyle birlikte koridorda hızla ilerlerken kalın sesiyle bağıra bağıra emirler yağdırdığını duyabiliyordu. Çekilin lütfen, geri çekilin, geçeceğiz. Tel bölmenin arkasından beyaz üniformalı bir hemşire çıktı. Adı hemşire Richards'tı. Ama elbette kendisine hemşire Richs, zengin deniyordu. Fakat bu takma adın zerafeti gözlerindeki alışkın olmadığı belli elem ve apaçık dehşet ifadesiyle bozulmuştu. Kadınların yatakhanesinin girişinde üstü başı perişan, gri saçları taraz taraz bir kadın ileri geri sallanarak kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Bir diğeri daireler çize çize dönüyordu. Bir üçüncüsü ise alnını duvara dayamış, prensin yabancı dil olduğunu düşündüğü ama aynı zamanda anlamsız sözlerde olabilecek bir şeyler mırıldanıyordu. Farkı anlamak güçtü. İki kadın ise feryat ediyor, hıçkırıyor, içlerine şeytan girmişçesine kendilerini yere atmış tepiniyorlardı. Francis o çığlığı bu kadınlardan birinin atıp atmadığını bilmiyordu. Ama bu çaresizlik sesi hala çevrelerindeymiş, sirenlerin acımasız çağrısı gibi onları ilerletip duruyormuş gibi hissediyordu. Kendi kafasının içinde ise sesleri uyarılar yapıyor, prensi durdurmaya, geri çekmeye, tehlikeden kaçırmaya çalışıyorlardı. Onları duymazlıktan gelmek için ciddi fiziksel çaba sarf etmesi gerekiyordu. Peter'ın mantığı ve anlayışı sanki onu taşıyabilirmiş gibi itfaiyecinin adımlarına ayak uydurmaya çabalıyordu. Peter kapının yanında sadece bir an durakladı. Üstü başı dağılmış kadına hızla dönüp sertçe, otorite taşan bir sesle ''Nerede?'' diye sordu. Kadın koridorun sonunu, kilitli kapılar olması gereken yeri işaret etti. Sonra aniden gaklarcasına gülmeye başladı. Bu gülüşler aynı hızla vücudunu sarsan hıçkırıklara dönüştü. Peter derhal ileri atıldı, Francis hemen arkasındaydı. İtfaiyeci koca çelik kapının koluna uzandı, kapıyı korkusuzca itip açtı, sonra dona kaldı. Mesih'in anası Aziz Meryem diye püskürdü. Peter derin bir nefes aldı, sonra fısıldayarak duanın geri kalanını okudu. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua et. Tüm Katolik din derslerini o anda hatırlamıştı. İstavroz çıkarmak için elini kaldırdı, sonra indirdi. Francis başını onun yanından uzattı, göğsündeki tüm havanın boşaldığını hissederek korkuyla geri çekildi. Aniden başı döndü. Dengesini bulmak için kenara çekildi, kalbindeki kan kalmadığını sanıyor, bayılabileceğinden korkuyordu. Peter, geri dur Seabird diye fısıldadı. Muhtemelen böyle demek istememişti ama kelimeler rüzgara kapılmış kuş tüyleri gibi uçuştu ağzından. 50. ayrımın sonu sayfa 423, devamı 51. ayrımda.